İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla bir kere daha birlikteyiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 736. bölümü. 2-7 Haziran 2025 tarihleri arasında bizim radarımıza takılan teknoloji haberlerini değerlendireceğiz, üzerlerinde konuşacağız. Her zamanki hatırlatmalarımı yapayım. TeknoSeyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan, bu yayını Spotify'daki kanalımızdan takip edebiliyorsunuz. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hepsi kaynaklarına linkli teknoseyir.com'da bu yayının başlığında, Spotify'da bu yayının başlığında. Daha fazla detay elde etmek isterseniz, derinine inmek isterseniz kaynakları linkli buralarda. Bize destek olmak isteyen, omuz vermek isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Her hafta birkaç arkadaşımız böyle destek veriyor. Çok çok teşekkürler, isimlerini sayamasak da. Ama her hafta tekrarladığım gibi bizi izlemeniz, yorumlamanız, paylaşmanız, beğendiyseniz like düğmesine tıklamanız, bunların hepsi bizim için destektir. Spotify'dan takip eden arkadaşlar bize YouTube'dan da abone olursa onlara bir zararı olmaz ama bize çok yararı olur. Herkese sağladıkları destekler için teşekkürler. Bu hafta yayın tam bayrama denk geldi. Herkese de iyi bayramlar diyelim bu bahaneyle. Biz tabii daha önceden kaydediyoruz. Dediğim gibi mutlu bayramlar sevdiklerinizle birlikte. Biz teknoloji gündemine dönelim. Orta ağırlıkta her yönden haberleri olan bir teknoloji gündemi var karşımızda. AMD tarafından bir haber var. Daha çok hani dedikoduyla karışık bir haber. Zen 7 mimariyle işlemciler 2028 yılında piyasaya sürülecekmiş. Yani firmanın resmi açıklaması değil de işaretler, ipuçları bunu gösteriyor. Şu anda biz Zen 5 mimariyle işlemcileri kullanıyoruz. Hani nispeten yeni hayatımıza girdi sayılır. 6 ve 7. İki nesil sonrası 1.4 nanometre üretim teknolojisiyle Tayvan'da yine TSMC'de üretileceği öngörülüyor. 3D çekirdek diye yeni bir kavram bu işlemcilerde olacağı tahmin ediliyor. Yani bu 3D V-Cache'den farklı çekirdeklerin yapılarında da bir değişiklik olacağı öngörülüyor ve soketin de değişeceği, anakartların soketin de değişeceği tahmin ediliyor. Zaten AMD'nin AM5 şu andaki geçerli olan soketi 2027'ye kadar destekleyeceği falan gibi haberler çıkmıştı hatırlarsanız. Örtüşüyor işte 2028'de soket değişmesi. Normal karşılayabileceğimiz bir durum. AMD çok uzun süre destekliyor aynı işlemci soketini. O gelenek sürecek gibi. Zen 7 mimariyle işlemciler. Tabii ki bu işlemcilerin adı da Ryzen mi olacak, Ryzen kaç serisi olacak falan bilmiyoruz. Geçen haftalarda oyunlardaki ray tracing aydınlatma sisteminin verimini, performansını arttıracak bazı yöntemler keşfedildiğinin ve bunların DirectX'e ekleneceğini konuşmuştuk, haber yapmıştık. Bu güncellemeler yayınlanmış. Microsoft DirectX'e güncel geliştirici sürümlerine geçen haftalarda bu haberi çıkan iyileştirmeleri eklemiş. İşte Opacity Micromaps ya da Cooperative Vectors. Bunlar Opacity Micromaps genel olarak ray tracing'in performansını arttıracak bir yöntem olarak gösteriliyor. Cooperative Vectors de Nvidia'nın son zamanlarda daha çok dile getirdiği bir neural rendering diye bir şey var. Orada kullanılacağı belirtiliyor. DirectX Agility SDK 1.616 çıkmış. Burada bu yeni özellikler varmış. Tabii bu geçmişe yönelik, hani şu anda var olan oyunlara pek yaramıyor. Yeni yapılacak oyunlar için geçerli. Ray tracing performansı artacak. Bu oldukça da önemli bir mesele. Çünkü ray tracing ayarlardan açılıp kapatılacak bir şey olmaktan çıkıyor. İşte Doom, Dark Age çok güncel bir oyun. Ray tracing'siz çalışmıyor. Artacak. Böyle oyunlar artacak. Dolayısıyla bu yönde yapılan her iyileştirme herkese yarayacaktır. Diğer taraftan Microsoft'ta bir güncelleme daha var. Windows 11 için bayağı büyük bir güncelleme geliyor. Salı günü kullanıma sunulacak bildiğim kadarıyla. Adı da hani bu Microsoft güncellemelerinin bir kodu oluyor. KB505-8499. Bu kodla takip edebilirsiniz. KB505-8499. Büyük bir Windows 11 için güncelleme paketi. Bayağı bir özellik var. Benim özellikle ilgimi çeken şu oldu. Destekleyen bilgisayarlarda Dolby Vision ve HDR'ı birbirinden ayırıyor. Çünkü şimdi görüntü ayarlarında bir tane HDR ayarı var. Dolby Vision'ı da o kapsıyor. Ayrı şeyler aslında. Hani herhangi bir nedenle de birini kapatıp birini açık tutmak isteyen olabilir. Bizim de test işlerimizde ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Bu geliyormuş. Dolby Vision'la HDR ayarları ayrı ayrı olacakmış. HDR konusunda da o HDR'ı açma kapama ekranında o dil çok iyi değildir. O daha anlaşılır şekilde ifadeler iyileştirilecekmiş. Tamam. Bir de genel olarak en son güncellemelerle oyunlarda falan sorun yaşayanlar için çeşitli oyunlara yönelik düzeltmeler varmış bu güncellemede. Dolayısıyla bunu yapmak gerekiyor. Tabii şimdi birçoğunuz diyecek ki bu güncellemeyle birlikte gelecek olan yeni sorunlar ne olacak? Onu da merakla bekleyeceğiz hepimiz. Evet, son kez tekrarlayayım. KB505-8499 bu güncellemenin kodu. Hani benim bilgisayarıma yüklendi mi falan diye oradan bu kodla arayabilirsiniz geçmiş güncellemeler listesinden. Windows 11'den devam edelim. Avrupa'daki Windows 11 kullanıcıları bu Microsoft'un uygulama mağazası var ya, MS Store, komple bilgisayarlarından silebilecekmiş. Avrupa'dan da kasıt şu. European Economic Area diye bir ifade kullanmışlar. Avrupa Ekonomi Bölgesi diye bir ifade kullanmışlar. Şu anlama geliyormuş. Avrupa Birliği ayrıca İzlanda, Norveç, Liechtenstein. Nasıl okunuyor bu ülke? Nasıl okunuyor bu ülke ya? Liechtenstein. Bu şehir kadar ülkelerden birisi. Avrupa Birliği artı bu üç ülke. Avrupa Ekonomik Bölgesi diye geçiyormuş. MS Store'u komple kaldırabiliyorsunuz Windows'tan. Ama daha önce bu mağazadan yüklediğiniz uygulama varsa onların güncellemeleri falan gelmeye devam edecekmiş. Bir de bu bölgelerdeki kullanıcılar için Windows ya işte Edge'i kullan, Bing'i kullan falan diye darlamayacakmış kullanıcıyı. Başka browser kullanmak istiyorsa kullanıcı onu komple sisteme dahil edecekmiş. Arama menüsüne, başlat menüsü içinde gösterilen sonuçlara falan kullanıcının istediği browser'ı, tarayıcıyı kullanacakmış. Peki, hani böyle uygulamalarda biz nerede duruyoruz şimdi? Ben onu merak ediyorum. Avrupa Birliği'nde değiliz. O saydıkları 3 tane ülke, birinin adını okumak zor. Onlar arasında da değiliz. Bizi nasıl etkileyecek bakalım bu gelişme? Ya da bizi ilgilendirecek mi? Birkaç tane böyle var. Bir Microsoft haberi daha. Daha hepimizi ilgilendirecek bir şey. Bilgisayardaki Type-C portlarının standartlaştırılması konusunda Microsoft bir girişim başlatıyor. Çünkü o Type-C portlarının şekli aynı ama özelliği aynı değil. Kimisi hani bir veri iletişimi sağlıyor ama görüntü vermiyor. Kimisi görüntü de veriyor, şarj olmuyor falan filan. Artık hepsi olacakmış. Microsoft Windows 11 donanım uyumluluğu programı diye bir program başlatmış. Bir sertifika sistemi başlatmış. Yeni üretilen laptoplar, eskilere yapılabilecek bir şey yok. Yeni üretilecek bilgisayarlardaki Type-C portları veri alışverişi de yapabilecek, şarj da olanağı sağlayacak, görüntü de verecek dışarıya. Artık hani kabloyu taktıktan sonra sürprizle karşılaşmak yok. USB 4 olacak diyor portlar. 40 gigabit. Bu USB 4 40 gigabit aktarım kapasiteli portlarda USB 4 cihazlarla diyor tam uyumluluk olacak. Thunderbolt 3 cihazlarla tam uyumluluk olacak. Teknoseyir'de de geçmişte videolarımızda falan belki kulağınıza takılmıştır. USB 4 içinde Thunderbolt 3'ü de taşıyor. Fakat şimdi bu Microsoft'un USB 4 portları Thunderbolt 3 cihazlarla tam uyumlu olacak şartı beni biraz düşündürdü. Çünkü bu USB 4 dediğim gibi kendi içinde Thunderbolt 3 taşıyor. Hatta aslına bakarsanız Thunderbolt 3'ün adı USB 4 konuldu gibi bir durum var. Fakat bunun literatürünü araştırırsanız bu uyumluluk konusunda bir garanti verilmediği gibi bir durum var. Thunderbolt 3 cihazların USB 4 ile çalışması cihaz başına her cihaz için ayrı test ve sertifikalandırma yapılıyor. Genel uyumluluğu bu standartları geliştirenler bile taahhüt etmiyor. O durumda hani Microsoft laptopçılardan bunu nasıl isteyecek ben merak ediyorum. Neyse çözeceklerdir umarım. Bir de Microsoft demiş ki ben bunun driver'ını ben sağlayacağım. Windows'tan sağlayacağım. Dolayısıyla hani Windows update'ten güncellemelerle bunun driver'ı gelecek. Ayrıca kullanıcının üreticiden driver araması gerekmeyecek. Hadi bakalım. Type-C'nin kötü tarafı Type-C aslında elektriksel bir format değil, fiziksel bir format. Dolayısıyla USB 2 bile olabiliyor elektriksel olarak, iletişim olarak. Tamam, böyle bir standartlaşma güzel olur da artık bu işte 2026'nın laptoplarında görürüz biz bunu. Umarım hayatımıza olumlu değecek bir standartlaşmadır. Bir yandan da Thunderbolt 3.3 dedik de Thunderbolt'un güncel standardı aslında 4. Daha da yükseği. Keşke onun üzerinde bir ortak akıl alırsa. Neyse, bu haftanın son Microsoft haberi. Rusya ofisi kapanıyormuş Microsoft'un. İflasını açıklayarak kapanıyormuş. Ama şöyle de bir detay var. Microsoft'un Rusya'da 2-3 işletmesi varmış, ofisi varmış. Bu Microsoft Rus LLC Limited şirket anlamına geliyor LLC. Bu kapanıyormuş. Daha bunun dışında en az 2 girişimi var. Hani daha önce Google'da ofisini kapatmış aynı şekilde iflas isteyerek. Çünkü diyor ki ya işte Rusya'da olduğumuz için bankalar dünya iş yapmıyor bizimle, bankalar iş yapmıyor, para aktarımları gerçekleşmiyor falan. Bu işi devam ettirmek mümkün değil. Bu hafta Rusya'da Putin açıklama yapmış. Bu hani batılı firmaların gırtlağını sıkalım şeklinde. Bu Rusya'da iş yapan firmalar, onlar diyor bizim bütün dünyada hani gırtlağımızı sıkıyorlar. Biz de onların burada gırtlağını sıkalım. Biraz da diyorlar onunla kesişmiş durumda. Evet, Microsoft'un Rusya ofisi kapanıyormuş. Hani bu zamana kadar açık olmasına şaşabiliriz aslında. Microsoft'tan OpenAI'ya geçelim. Microsoft'un ortak olduğu bir firma zaten OpenAI. Şimdi geçen haftaları hatırlarsanız bu yapay zeka firmalarının içerik kullanması meselesi bitmeyen bir savaş haline geldi. Daha geçen hafta uzun uzun konuşmuştuk. Sürekli mahkemeler var. Herkes, sanatçılar, içerik üreticiler, bireysel olarak firmalar, yayın evleri falan filan herkes yapay zeka firmalarını dava ediyor. Bu davalar kapsamında şöyle bir mahkeme karar vermiş OpenAI'ya. Diyor ki bütün kayıtları saklayacaksınız. O sizin, benim, ChatGPT'de yaptığımız yazışmalar, kullanım. Hepsini diyor saklayacaksınız. Silinenleri de diyor saklayacaksınız. Her şeyi saklayacaksınız diye mahkeme emir vermiş. Neden? Çünkü bu davalar var dedim ya. Davalarda firmalar diyor ki delil, hani eski kayıtlar siliniyor, kullanım bilgileri siliniyor ya, loglar siliniyor ya. Firmalar OpenAI delilleri yok ediyor diye mahkemeye şikayet etmiş. Mahkeme de diyor ki hiçbir şeyi yok etmeyecek, her şey duracak. Fakat burada da şu var. Benim ChatGPT'deki bütün yazışmam, o da saklanacak. Silsem bile saklanacak. Belki ben o yazışma sürecinde belki bazı bilgiler hani yükledim. Gerçi hani buna kadar akıllıca bir davranıştır, ayrıca tartışılır. Ama ben OpenAI ile ChatGPT ile yazıştım. Belki bilgiler verdim, belki belgeler verdim şunu düzelt müzelt diye. Hepsi, hiçbiri silinmeyecek. Hepsi diyor mahkemeye verilir, şey açılacak. Bu dev bir sorun. Gizlilik sorunu. Şimdi de işte OpenAI ya bu olacak iş mi böyle diye şikayet ediyor. Bakalım burada nerede uzlaşılacak. Tabii arada böyle pimpon topu gibi bir oraya bir buraya atılan biz kullanıcılar ve bizim bilgilerimiz. Bize fikrimizi soran yok bu meselelerde. Halbuki parayı veren biziz, kredi kartını kullanan biziz. Neyse, yapay zeka meselesinden bir rezillik haberi var. Aslında çok da düşünülebilecek bir mesele. Bir yapay zeka firması, Builder.ai, Builder.ai iflas etmiş, kapanıyor. Kapanırken ortaya tabii kirli çamaşırlar saçılıyor. Orada şey çıkmış. Bu firma ya program yazdırıyorum. Kodlama diyorlar ya şimdi, ben sinir oluyorum ona. Bilgisayar programcılığı bu. Program yazdırıyorum işte yapay zekayla falan diye kendini yıllardır satan bir firma, ortada dolaşan bir firma. 2016'da kurulmuş. En uçtuğu dönemlerde 1,5 milyar dolara kadar değerleme yapılıyormuş buraya, bu firmaya. O değerleme işi de zaten genelde hep bir şeylerin, garip bir şeylerin döndüğü bir meseledir. 1,5 milyar dolara kadar değerleme yapılıyormuş uzmanlar tarafından. Fakat 2019 yılında bazı hani uzmanlar, gazeteciler kuşkulanmaya başlamış ve hatta ünlü Wall Street Journal gazetesinde haberi çıkmış. Ya bunların ürettikleri bu yazıyoruz, yapay zekaya yazdırıyoruz dedikleri bilgisayar programları, kodlar pek yapay zeka yazımı gibi değil, insanlar yazıyor gibi diye 2019 yılında haberi falan yapılmış zaten. Şimdi firma iflas durumuna gelince bütün kirli çamaşırlar ortaya saçılmış. Meğer 700 tane Hintli programcıdan bir ekip kurmuşlar. Sizin yapay zekaya yazdırıyorum dediğiniz işleri arka planda o garibanlar yazıyormuş. Yapay zeka yazdı diye. Öyle bir şarlatanlık firmasıymış bu. Acaba diğerlerinde nasıl? Bu işler nasıl gerçekleşiyor? Bir de bu şeyi gösteriyor işte arkadaşlar. Bu böyle yeni bir şey çıktığında bir furya dönemi oluyor ya. Herkes bir pay kapmaya, bir lokma kapmaya çalışıyor. İşte böyle 1000 tane şarlatanlık, 1000 tane dolandırıcılık dönüyor. Bu da geçtiğimiz seneleri hatırlarsanız bir NFT dönemi yaşadık, bir blockchain dönemi yaşadık. Hep de şey de aynı adamlardır. Önce size işte blockchain satmaya çalışır. Hani onun ürünlerini, şeylerini satmaya çalışır. Aynı adam bakarsınız NFT'ci olmuş. Sonra Metaverse'ci olmuş. O çok uzun sürmedi. Sonra AI'ci, yapay zekacı oldu o adamların hepsi. İşte arada böyle güzel, gerçek projelerin yanında 1000 tane dolandırıcılık da sürüyor. Furyalara dikkat. Google'dan bir iki haber var. Google Maps Almanya'da bir 29 Mayıs'ta Almanya'da bir hata yapmış. Nedeni falan da açıklanmıyor. Bütün Almanya'da sayısız yolu kapalı gösteriyor. Bakım var, arıza var işte. Çeşitli nedenlerle sayısız yolları kapalı gösteriyor. O yollar kapandıkça İnsanlar hani Google Maps'te yolunu bulan insanlar başka yollara yöneliyorlar. Alakasız yollarda aşırı kalabalık ve tıkanma oluyor. Halbuki o Google Maps'in gösterdiği yerde bir tıkanıklık, bir arıza, bakım makım yok. Birkaç saat sürmüş. Birkaç saat boyunca bütün Almanya'da trafiği alt üst etmiş Google Maps kullananlar için en azından. Ama tabii onlar, insanlar yolları tıkayınca haberi olmayanlar da etkileniyor. Birkaç saat sürmüş. Tam olarak şu nedenle şöyle bir aksaklık oldu da şu oldu gibi bir açıklama yapılmış değil. Allah Google'a bir ceza keserler bence. Yakında bunun şeyi kararı verilir. Bu haftanın Google'dan son haberi. Bu web sitelerinin onayı biliyorsunuz güven sertifikası oluyor. Hani artık adres çubuğunda solda bir kilit simgesi oluyor ya. O güveni siz bir web sitesi işleticisi olarak sertifika firmasından satın alıyorsunuz. Güvenli oluyorsunuz o zaman. O sertifikaları da yayınlama yetkisi olan işte sayılı firmalar var. Çok az değil ama yani herkes de o firmalardan biri olamıyor. Bu firmalardan iki tanesinin lisanslarını Google dikkate almayacakmış Chrome'da. Birisi Tayvan'dan bir firma. Chunghwa Telekom. Diğeri de Macaristan'dan Netlock diye bir firma. Bu firmaların yayınladıkları sertifikalar 31 Temmuz'dan itibaren Chrome tarafından dikkate alınmayacakmış. Yani bu sitelere girdiğinizde işte bu site güvensizdir, sertifikası geçersizdir falan gibi bir hani öyle bir yazı vardır ya ekran. O uyarı ekranı çıkacak. Site sahibi başka bir firmadan sertifika almazsa 31 Temmuz. Bu firmalar diyor ki Google uyarılara rağmen hani güvensiz davranışlar sergiliyordu, şeyi düzeltmiyordu, bizim işaret ettiğimiz düzeltilmesi gereken sistemleri, sorunları düzeltmiyorlardı. O yüzden diyor güvensiz statüsünü alıyoruz. Evet, böyle bir şeyler de olabiliyor internette. Samsung kullanıcıları için önemli olabilecek bir haber var. Samsung biliyorsunuz Samsung telefonunuz, tabletiniz varsa bir de Samsung account meselesi vardır. Sadece Google hesabınız yetmez. Samsung'un kendi kullanıcı hizmeti için bir hesabınız vardır. O hesabı hiç kullanmıyorsanız, girip bir şey bakmıyorsanız, telefonunuz login olmuyorsa, 2 yıldır kullanmıyorsanız Samsung silecekmiş hesaplarınızı. 31 Temmuz bunda da son tarih. Samsung zaten o hesabının depolama kısmını birkaç yıl önce OneDrive'a aktardı. Microsoft'la anlaştılar. Yıllardır depolama sunmuyor. OneDrive'ı kullandırtıyor. Ama yine de hani Samsung hesabınız varsa, içinde bir şeyler, dosyalar falan varsa aklınızda olsun, silinecek. Bir girip, tercihen bence web'den bir girip kontrol edin. 31 Temmuz son gün, tekrar söyleyeyim. Samsung'dan bir de şöyle ilginç haber geldi. Samsung Google'la arası iyi bir firma. Android'in en güçlü firması, en büyük firması. S24'ten mi acaba itibaren Google'ın yapay zekasını da telefona bayağı güçlü şekilde entegre etmeye başladılar. Fakat ilginçtir ki Samsung bu Google Gemini yapay zeka işbirliğini değiştirebilirmiş. Deniyor ki S26 serisinde, yani çıkacak olan seride yapay zeka partneri Google değil, Perplexity olabilir. Çok ilginç. Şimdi bu Perplexity de aramayı özellikle öne çıkartan bir yapay zeka firması. Google nefret ediyor bunlardan. Hani hem yapay zeka olarak bir rakip, hem de Google'ın hani çıkış noktası olan aramaya el atan bir firma olduğu için Google bu firmadan nefret ediyor ve bu firmayı çeşitli şekillerde kesmeye önünü çalışıyor. Şimdi Samsung Google yerine bunu kullanmaya başlarsa telefonlarda, artık Google'ın o öfkeyle nasıl bir tepki vereceğini çok merak ediyorum. Bakalım. Bekleyelim, seneye bu durum netleşmiş olur. Başka bir telefon üreticisi Sony. Tabii telefondan başka her şeyi üretiyor da burada konu telefonlar. Sony telefon üretimini bütün telefon üretimini başka firmalara yaptıracakmış. Zaten orta düzey telefonları başkasına yaptırtıyormuş ama üst düzeyi kendi üretiyormuş hala. Onu da başka firmalara yaptırıp yoluna öyle devam edecekmiş. İlk telefonda Xperia 1.7 bu modelden itibaren partnerler üretecekmiş Sony'nin telefonlarını. Hani artık bütün Sony telefonları başkası üretiyor. Sony'nin de bu telefon dünyasındaki duruşu anlamadık gitti. Türkiye'de yok, yıllardır yok. Zaten Türkiye'de hiçbir şeyle, televizyonuyla falan da yok artık. Başka ülkelerin de çoğunda yok. Hani Sony bunu istiyor mu, telefon üretmeyi istemiyor mu? Anlamak mümkün değil. Bir yandan da telefonları güzel. Hep güzeldi zaten. Bu Xperia 1'leri falan biz ancak fuarlarda görüyoruz, yurt dışına falan gidersek. Türkiye'ye geldiği yok. Elimizi sürebildiğimiz yok. Bir yandan da böyle işte onu başkasına üretelim. Bunu biz üretmeyelim. Şu pazardan çıkalım. Hani Sony istemeyen, üretmek istemeyen bir üretici görüntüsü çiziyor. Nvidia işlemcili dizüstü. Tabii Nvidia ARM işlemcili dizüstü. Alienware'den ilk cihaz gelebilir deniyor. Bu sene sonuna doğru ya da önümüzdeki senenin başında. Nvidia'nın bir süredir daha önceki haberlerimizin konusuydu. MediaTek'le bir işbirliği, bir flörtü var. Bu konularda dizüstü bilgisayar üretimi işlemcisi konusunda. Bir de Nvidia'nın geçen aylarda ortaya çıkan Digits diye bir projesi vardı. Yapay zeka bilgisayarı ama hani meraklıların alabileceği gibi diyelim. 3000-4000 dolar da hani bu konunun meraklılarının, profesyonel ya da kullananların, yarı profesyonellerin alıp evlerinde kullanabilecekleri bir makine. Onun içinde de aslında grafik ya da yapay zeka yongalarıyla bir makinenin çalışmasını sağlayan bir ARM çekirdekli işlemci bir arada. GB diye geçiyor. Grace Blackwell. O Grace'i ARM işlemci. O da Nvidia başkanı, bu Grace Blackwell başka yerlerde de kullanılacak falan gibi sözler söylemişti. Evet, bir ARM laptop Alienware'den gelebilir. Bu hafta söylentisi çıktı, dedikodusu çıktı. Bakalım. Tabii bu Windows çalıştıracak. Ama deniyor ki daha önceki Qualcomm işlemcili ARM, Windows, ARM laptoplar oyunlarda batıyordu performansı. Çünkü hani emülatörle o oyunu Windows'tan, ARM Windows'tan çalıştırmak gerekiyor. Bu diyorlar oyunlarda falan iyi olacak. Bakalım bir şeyleri değiştirir mi? Kırılma noktası oyunlar çünkü. Normalde hani web uygulamaları falan filan tabii ki bu dizüstülerde sorunsuz çalışıyor. Ama oyunlar kritik uygulama. İşte Nvidia'nın ARM'ı oyunları düşük, az performans kaybıyla çalıştıracak diyorlar. Hadi bakalım. Bir yandan da bugünün ilginç haberi. Photoshop Android'e geliyor. Hatta geldi de yani beta sürümü. Daha önce de hani Adobe'un çeşitli Express falan Android'de bir uygulamaları vardı. Photoshop'umsu hafifletilmiş falan. Yok, bu direkt Adobe Photoshop diye geliyor. Android 11 istiyor. 6 GB minimum bellek istiyor telefonda. 8 olursa daha iyi demiş Adobe. Adobe hesabı istiyor. Şu an için beta. Beta olduğu sürece de bedava. Ben de telefonuma yükledim. Baktım çalışıyor. Ama bu betadan çıkıp da tam son haline gelince abonelikle kullanılacak. Kaç para olacağı şimdilik bilinmiyor. Creative Cloud hesabına mı eklenecek bilinmiyor. Evet, Android bu Photoshop'taki yani artık o obje silme, arka plan yok etme falan gibi şeyleri pek özellik olarak söylemek bana zor geliyor. Çünkü Paint yapıyor bunları artık. Ya da telefonun kendi uygulaması, galeri uygulaması falan böyle şeyleri yapıyor. Bunlara pek özellik demek zor. Ama şey gelmiş, normal Photoshop'taki gibi hani denizi seçip de burada bir kayık, beyaz bir kayık olsun diyordunuz, prompt yazıyordunuz, koyuyordu ya, onlar falan da geliyor telefondaki bu Photoshop'a. Evet, takip etmeye değer. Photoshop önemli bir uygulama. Şu anda dediğim gibi beta, beta olduğu sürece kullanılabiliyor bedava. Kendiniz de indirip inceleyebilirsiniz. Evet, oyunlara geçelim. Bu haftanın teknoloji gündemi kabaca böyleydi. Oyunları konuşalım. Bu hafta Sony'nin haftasıydı. Sony PlayStation State of Play 2025 etkinliğini yaptı. Ya da etkinliğin yaz dönemini yaptı. State of Play 2025. Bir takım oyunlar duyuruldu. İlk kez karşımıza çıkan, daha önce sızıntısı falan olmayan James Bond oyunu var. 007 First Light. Yapan da IO Interactive, yani Hitman serisini yapan, rüştünü ispatlamış, başarısını ispatlamış bir firma. Öyle bir genç James Bond'lu bir oyun geliştirmişler. Bakalım, görüntüler güzel ama oyun olarak nasıl olacak, ne kadar kabul görecek bilmiyorum. Çıkacağı bilinen, beklenen bir oyun Ghost of Yotei. Ghost of Tsushima'nın yenisi. Onun yeni bir videosu yayınlandı. Final Fantasy Tactics. Bu Final Fantasy sevenlere bir de tur bazlı strateji oyunu. Güzel olabilir. Ama Final Fantasy'yi seviyorsanız. Benim gibi eskileri sevenlere Mortal Kombat Legacy Collection diye bir ilk Mortal Kombat'tan itibaren günümüze oyunları içeren bir toplu bir paket çıktı. Bunun da iyi olması mümkün. Bunu merak ediyorum ben. Ben Mortal Kombat pek sevmem aslında. Street Fighter'ı daha çok severim ama önemli bir oyun. Çok önemli bir oyun. Pragmata diye bir oyun duyuruldu. Küçük çocuğu yönetiyorsunuz. Bakalım ne kadar kabul görecek. Bir iki dövüş oyunu daha var böyle. Luminous Arise. Ya bu Lumine PSP'nin ilk oyunlarından biri değil miydi? Biraz Tetris'imsi bir oyundur. Geri dönüyormuş. Bizim geçmişte TeknoSeyir'de incelediğimiz, benim hiç sevmediğim bir oyun. Nioh. Nioh 3. Demosu var. 18 Haziran'a kadar mı ne kullanımda kalacakmış? Şu anda PlayStation'ınıza indirip deneyebiliyorsunuz. Ben bu oyunu hiç sevmemiştim açıkçası. Çünkü ilk oyunu kastediyorum. Bloodborne'un aynı her... Yani Bloodborne'da ne varsa bunda da var. Bana öyle gelmişti ve çok itici gelmişti. Ama üçüncüsü çıktığına göre bunun da bağımlıları var. Sevenleri var demek ki. Üçüncüsü geliyor. Demosu açık. Bir de bu dövüş oyunları, işte Mortal Kombat Collection, bunun dışında bir Marvel'de dövüş oyunu falan filan, böyle dövüş oyunları gelince bir tane arcade stick denilen dövüş oyunlarına uygun joystick. Hani şöyle onların geniş tabla gibi bir yüzeyi oluyor, birçok tuşu oluyor. Bir de hani artık joystick deyince gamepad anlaşılıyor ama bu joystick gibi joystick. Project Defiant ismi. Arcade stickler zaten var da bu Sony'den çıkıyor. Teması falan, görsel dili de PlayStation'la uygun. Böyle bir joystick geliyor dövüş oyunu sevenlere. Evet, State of Play 2025 bence çok şey değildi. Hani şok edici bir şey sunmadı ama beklenen yeni oyunlar, Astro Bot'a yeni bir ölüm falan gibi şeyler de var. Aslında bu hafta daha önemli bir olay var. Nintendo Switch 2 çıktı. Türkiye'den de eline geçirebilmiş arkadaşlar var bildiğim kadarıyla. Sipariş vermiş olanlara şu anda veriliyor makineleri. Evet, 7.9 inçlik 1080p ekranı olan taşınabilir bir oyun konsolu. Biz TeknoSeyir'de el Atari'si diyoruz ya bunlara. Tam karşılığı bu makine. 8 çekirdekli bir Nvidia Tegra işlemcisi var. İşte Nvidia ARM işlemci. Tegra işlemcisi var. Tegra'yı da uzun zamandır adını bile duymamıştık. Zamanında en çok istenen, aranan tablet işlemcisiydi. 12 GB DDR5, LPDDR5X belleği, 256 GB depolaması olan daha önceki Switch'in devamı. Yine kontrolcüleri çıkan, değişen falan bir makine. Artık meraklılara kavuştular. Bizim elimize pek ulaşma ihtimali pek düşük açıkçası. Hani ilk Switch'le temasımız o kadar az oldu ki Switch 2'yi zaten çok fazla hani değerlendirecek gibi kendimi görmüyorum. Çünkü ilkiyle dakika basında temasımız oldu. Dolayısıyla ilkini tanımıyorum. İkincisinin konusunda da çok yani yüzeysel bir ilk tanışan birinin yorumlarını yapabilirim elime gelirse. Oyun dünyasından şöyle bir haber var. People Can Fly. Bu oyunları, özgün oyunları olan bir firma. Painkiller, Bulletstorm. Çok güzel oyunlardı. İki projesini iptal etmiş. Geliştirmekte olduğu iki projesini, birinin adı, isimleri de yok. Hani Project Gemini, Project Bifrost ya da Bifrost nasıl okunuyorsa. Bunları iptal etmişler. Bu oyunların daha bir ismi bile yok. Square Enix yayınlayacakmış. Firma birazcık bu iptal haberinde yayıncıya birazcık dokundurmuş, işte taahhütleri yerine gelmedi falan gibi. Onlara biraz suçu atmış. Ama iki proje iptal olmuş. Şimdi bu adamlar bir yandan da Gears of War'un yenisi çıkacak. E-Day. Biliyorsunuz bekliyoruz hepimiz. O E-Day'e de yardım ediyor. People Can Fly. O devam edecekmiş. Orada bir aksaklık yokmuş. Özgün işler yapan, değişik işler yapan, ezber bozan bir firmadır. Umarım hani sonları olmaz. Umarım toparlarlar. Call of Duty oyununda bu hafta böyle ilginç bir şey yaşandı. Oyuna reklamlar eklenmiş. Sizin o hani loadout, silahlarınızı falan kuşandığınız şeyinizi, setup'ınızı yaptığınız ekranlara reklamlar eklenmiş. Çok tepkiler gelince de ya işte sehven, hani bizde sehven meselesi var ya, yanlışlıkla oldu falan diye kaldırılmış. Season 4 yeni başladı. Black Ops 6 ve Warzone'un Season 4'ünde böyle bir şey olmuş. Tepkiler sonucu kaldırılmış. Yalnız orada şunu da söylemek lazım. Reklam geldi, reklam girdi falan, her yerde bu haberi okuduğunuzda yerli yabancı, reklamlar geldi, reklamlar kalktı falan konuşuluyor ama şeyi de düşünmeyin. Hani Coca-Cola reklamı, ne bileyim filanca banka reklamı çıkmıyor. Aslında oyunun kendi sattığı şeylerin reklamı çıkıyor. Hani bu oyunun her tarafından bir şekilde sizden para isteniyor ya. Warzone bedava, her köşesinden bir şeyler size satacak paket, şu bu. Onların reklamı hani. Onu da söylemek lazım. Tam bir dışarıdan reklam alınmış değil. O da olacak ama. O da olacak. Sonuçta şu da var, hani adam oyunu bedava veriyor, bir yerden sonra bir yerde de biz taş mı yiyeceğiz diyecektir. Ya sizi bir şeyler almaya tatlı sert zorlayacak ya da diyecek ki böyle ben gelir elde edeceğim. Evet, bedava bir şey kullanıyorsanız bir şekilde kavgaya, çevrime dahil oluyorsunuz. Evet. Bayram haftası teknoloji gündemi böyleydi. 2-7 Haziran arasının teknoloji gündemi böyleydi. Çok lezzetli bir gündem değil ama bu 700 tane Hintli programcıya program yazdırıp da AI'ya yazdırdım falan, yapay zeka yazdırdım meseleleri daha ileride de benzer durumlarda sık sık gündeme gelecektir. Aklımızın kenarında dursun. Evet, bakalım. Daha yapay zeka uğruna ne garipliklere şahit olacağız önümüzdeki haftalarda, aylarda. Herkese tekrardan iyi bayramlar. Teknoseyir'de tekrar görüşmek üzere.
İtopya.com sundu. Teknoseyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.